Ayrım 20.
Bir fil heykelinin sırtına Mısır'dan getirilmiş bir obelisk dikilir. Piazza del Popolo'da upuzun başka bir obeliskin tepesi Hristiyan haçıyla süslenir. Trafiğe kapalı ancak küçük çocukların üç tekerlekli bisikletleriyle gezinebildiği o güzel Piazza Navona'da üç çeşme vardır. Ortadaki çeşmenin içinden gene bir Mısır obeliski yükselir. Gel gelelim akşamları Trescalini kahvesine oturup, çevremizi seyrederek bir tartufo dondurması yemek öyle bir mutluluktur ki, o Mısır obeliskinin o Roma çeşmesinde ne işi var yani diye sormak kimsenin aklına gelmez. Çünkü hocam Bartolini'nin dediği gibi Roma bütün bunlara rağmen güzeldir. Kardeşim Halil Atay'ın harciyeci olmasından ötürü onu görmek için birçok Avrupa kentine gittiğimi söylemiştim. Örneğin 1957'de o sırada 7 yaşında olan oğlum Mustafa ile bir yıl geçirdiğimiz Londra'dan İstanbul'a dönerken Kopenhag'a gittik, 3 hafta orada kaldık. Deniz kıyısında olduğu için Londra'dan sonra Kopenhag ilkin güzel görünmüştü bana. Danimarkalılar da biraz şaşırtmıştı beni. Çünkü İskandinavlara soğuk ve mesafeli derler. Oysa Danimarkalılar hiç de öyle değildirler. Kuzeyin İtalyanları derlermiş onlara zaten. Türklerin Avrupa'ya göçü henüz tam başlamadığından esmer insanlar onlara ilginç görünüyordu anlaşılan. Kardeşimle yolda yürürken bize yaklaşıyorlar, nereli olduğumuzu soruyorlardı. Küçüklüğünde kumral olan Mustafa'ya pek iltifat etmiyorlardı. Ama kara gözlü, kara saçlı ben ve Halil'le konuşmak istiyorlardı. Hatta bir defasında bir kadın müsaade eder misiniz dedikten sonra hiç sıkılmadan elini uzattı, Halil'in simsiyah saçlarına dokundu. Ben gülmeye başladım. Kardeşimin ise diplomatlığı tuttu, hiç hoşlanmadı bu samimiyetten. Eski adı Helsingör olan Elsinor Kalesi'ni gezdik. Orada Hamlet temsilleri verilirmiş ara sıra. Ne var ki Danimarka prensinin düş gücümde canlandırdığım şatosuna pek benzemediğinden bu görkemli yapı beni etkilemedi. Hamlet'i göremedim o dekorun içinde. Fazlasıyla sanayileşmiş ve herhangi bir Avrupa kentinden farklı görmediğim Kopenhag beni pek sarmadı. Her kentin benim gibi orada sadece 3 hafta kalanların değil, uzun uzun yaşayanların görebildikleri güzellikleri vardır elbette. Danimarka'da yıllarca oturan arkadaşım Alev Ebüzziya ile konuşmalıyım bu konuda. Ama ne ayıptır ki Kopenhag'da unutamadığım ve 40 yıl sonra bile özlediğim tek şey Schmölebröt'tür. Bu sözcüğü doğru mu yazdım bilemem ama böyle telaffuz ediliyordu. Schmölebröt, kara ekmekle yapılmış açık bir sandviçtir. Yani iki dilim değil bir tek dilimdir. Kanepeler gibi minik olmayan bu dört köşe büyük siyah ekmek dilimine tereyağı sürülür. Üstüne de akla gelebilecek her tür şarküteri, jambonlar, salamlar, sosisler, ançuezler, zeytin ezmeleri, pateler, turşular, salatalıklar, daha neler neler konulur. Ahlaksız dediğim türden yani sağlığa zararlı ama çok lezzetli yiyeceklerin hiçbiri eksik değildir bu Schmölebrötlerde. Bunlar sadece davetlerde, kokteyllerde filan ikram edilmezdi. Schmölebröt satan özel dükkanlarda büyük tepsiler içinde sergilenirdi. Hiçbiri ötekine benzemeyen bu açık sandviçlerden istediklerinizi seçer evinize götürürdünüz. Çoğu zaman da dayanamayıp sokakta hemen yerdiniz. Kopenhag'a gittikten 2 yıl sonra kardeşim Madrid'e tayin edilince Ağustos 1959'da oraya da gittim. Barcelona-Madrid treninde bir ara uyanıp dışarıya bakınca kendimi İstanbul'dan Ankara'ya gidiyor sandım. Çünkü Castilla'nın çorak toprakları tıpkı Anadolu bozkırına benziyordu. Ne yazık ki ancak bir tek hafta kalabildim İspanya'da. Bu yüzden ne Madrid'de doğru dürüst gezebildim, sadece Prado Müzesi'ne şöyle bir göz atabilmek için bile bir hafta yetmez. Ne de Endülüs'ün bütün o güzel kentlerini, Granada'yı, Cordoba'yı, Sevilla'yı görebildim. Madrid'e yakın olduğundan günübirliğine gidebildiğim Toledo'nun haşin güzelliği beni çarptı. O daracık, dimdik, dolambaçlı yokuşları tırmanarak El Greco'nun evini, bitişiğindeki müzeyi, tepenin eteğinde bir sel gibi akan Tajo ırmağının köpüren sarı sularını ve aşağıdaki büyük katedrali görmek bir mutluluk oldu benim için. Madrid'de geçirdiğim ilk gece sabaha karşı alkışlarla uyandım. Aşağıda sokakta birileri el çırpıyor, "Ola ola!" diye bağırışıyorlardı. Her zaman umutlar içinde olduğum için "Tamam, bir ihtilal oldu, Franco devrildi. Millet sevinçten sokaklara döküldü," dedim kendi kendime. Öteki yatak odasına koşup müjdeyi vermek için kardeşimi uyandırınca gene aptalca umutlara kapıldığımı anladım. Meğer geceleri Madrid'in lüks semtlerindeki apartmanların sokak kapısını o apartmanda oturanların değil de bekçilerin açması adetmiş. Bekçinin dikkatini çekmek için de el çırpılır bağırılırmış. Ertesi gece sabaha karşı eve dönünce biz de aynı şeyi yapmak zorunda kaldık. Madrid'de erken yatmak hiç olası değildi zaten. Çünkü yazın öğleden sonra hayat sanki dururdu. Herkes siesta yapardı. Güneş battıktan sonra yeniden bir canlanma başlardı. İyi bir lokantada henüz hazır olmadıklarını söyleyerek saat 8'de ya da 9'da yemek vermezlerdi. Yemek servisi ancak saat 10'da başlardı. Garibime gitmişti bu. Garibime giden başka bir şeydi. Umumi bir yerde, parklarda, kahvehanelerde, otobüslerde filan hiç kimsenin kitap, dergi ya da gazete okumamasıydı. Kardeşim herkesin önünde okuyanların ayıplandığını söyleyince ilkim buna inanmamıştım. "Bir deneyelim istersen," dedi. Güzel bir parkta bir banka oturduk. Ben çantamdan çıkardığım kitabı okuyormuş gibi yaptım. Önümden geçenler dönüp dönüp hayretle bana bakıyorlardı. Sanki kitap okumuyordum da münasebetsiz bir şey yapıyordum. Ayak tırnaklarımı kesiyordum örneğin. Bu acayip tutumu Franco rejimine bağladım. Faşizm böyledir işte. Hiç kimsenin okumamasını, herkesin aptal kalmasını ister diye homurdandım. Oysa Avrupa'nın başka kentlerinde olduğu kadar bol olmamakla birlikte kitap satan dükkanlar vardı Madrid'de. Ve işin garip yanı şuydu ki, o kitapçıların vitrinlerinde faşistlerin öldürdükleri Lorca'nın çok şık, Maroken ciltli kitapları gözler önüne seriliyordu. Zaten Franco çok sinsi, çok kurnaz bir diktatördü bana kalırsa. Amerikan deyimiyle he kept a low profile, yani kendini ön plana çıkarmıyor, mitingler, gösteriler düzenleyerek gücünü kanıtlamıyor, caddelere, meydanlara adını vermiyor, kentin şurasına burasına heykellerini dikmiyordu. Okuduğumu anlayacak kadar İspanyolca biliyordum. Çünkü eskiden yabancı bir dil ve edebiyat kürsüsüne bağlı öğretim üyelerinin profesör olabilmek için 2 değil 3 yabancı dil bilmeleri şarttı. Bir üçüncü dil zorunluluğu kalktı artık. Doçentlik sınavında Fransızcadan imtihan edilmiştim. Üçüncü dil olarak da İspanyolcayı seçtiğim için bu dili çoktandır öğrenmeye çalışıyordum. Bu uğraşta başlıca yardımcılarım hem esas metni hem de çevirisini veren 2 dilde basılmış şiir kitaplarıydı. Lorca'yı, Neruda'yı ve çeşitli 2 dilli antolojileri okuya okuya bu dili biraz sökebildim. İspanya'ya gelince derdimi az çok anlatabildiğim ve karşımdaki yavaş konuşursa ne söylediğini anlayabildiğim meydana çıktı. Ne gariptir ki karşılaştığım her İspanyol Franco ile rejimini çekiştiriyordu bana. Elçiliğimizdekilere hiç korkmadan nasıl böyle konuştuklarını sordum. Franco'nun sıradan insanların ağzına geleni söylemesine pek aldırmadığını, ancak önemli bir kişi rejim aleyhtarlığı yaparsa, yazı yazarsa ya da örgütlü bir eyleme geçerse onu acımasızca cezalandırdığını anlattılar. Madrid'e giderken trende karşılaştığım Fransa'ya sığınmış bazı cumhuriyetçi İspanyolların akrabalarını görmek üzere İspanya'ya rahat rahat girip çıkmalarına da çok şaşırmıştım. 1975'te ölen Franco görünüşte yumuşak, bu hesaplı kitaplı tutumu sayesinde İspanya'da 36 yıl egemen kalabildi. 1936'dan 1939'a kadar 3 yıl boyunca ülkeyi kazıp kavuran iç savaşa karşı tutumu da çok kurnazcaydı. Yıllarca önce birbirimize kıydık. Ne var ki artık geçmişte kaldı bunlar. O felaketi artık unutalım. Hepimiz İspanyoluz, hepimiz kardeşiz mesajını veriyordu sanki. Bu mesajını güçlendirmek amacıyla da Madrid yakınlarında görkemli bir anıt yaptırdı. Ben o namussuz faşistin anıtına gitmem diye direniyordum. Kardeşim neredeyse zorla beni sürükledi oraya. İyi ki sürüklemiş. Çünkü gördüğüm en görkemli savaş anıtlarından biriydi bu. Çok kocaman kayalar üst üste yığılmış, bunların tepesine 100 metre uzunluğunda bir haç dikilmişti. Bu haçın içinde bir asansör varmış. Ama henüz tamamlanmadığından o asansörle haçın en üst kısmına çıkıp manzarayı seyredemedik. Haçın altındaki kayalığın içine çok büyük bir yeraltı katedrali oyulmuş. Bunun doğru olup olmadığını bilemem ama Franco yanlıları, iç savaşta ölen hem cumhuriyetçi hem de faşist İspanyolların bu güzel katedralde yan yana gömüldüklerini iddia ediyorlar ve bu anıta Şehitler Vadisi anlamına gelen bir ad veriyorlardı. Madrid'de elçilikten bazı tanıdıklarla birlikte boğa güreşine de gittik. Şimdi beni gene ayıplayacaksınız ama bu gösteri bana son derece estetik geldi. O matador karşısına ölümü almış, ayak parmaklarının ucunda görülmedik bir zarafetle dans ediyordu sanki. Yalnız boğa değil, kendi de her an ölebilirdi bu ölüm balesinde. Yanımdaki hanımefendilerden biri salt boğayı düşünerek bu ne vahşet diye isyan edince, hanımefendi dedim, bugün öğleyin buraya gelmeden önce kızartılmış bir kuzuyu afiyetle yediğinizi sakın unutmayın. Bu boğa kendini savunarak binlerce kişinin alkışları arasında şanlı bir biçimde can veriyor. Ama o zavallı küçücük kuzuyu gözlerden uzak karanlık bir mezbahada kesiverdiler. Ancak ağzına et koymayan bir vejeteryenin boğa güreşlerini vahşi bulmaya hakkı vardır. Bildiğim kadarıyla ne ben vejeteryenim ne de siz hanımefendi. Hanımefendi biraz bozuldu elbette. Ben de akşam yemeğinde gene öldürülmüş hayvan etini karşılıklı yerken gönlünü almak için Ferdinand'ın öyküsünü anlattım. Walt Disney'in eskiden çevirdiği kısa çizgi filmlerinden birinin baş kişisi olan Ferdinand, saldırganlıktan tümüyle arınmış, çok akıllı uslu, çok barışsever bir boğadır. Günün birinde Madrid'deki boğa güreşlerini organize eden bir grup adam, Ferdinand'ın huzur içinde yaşadığı çiftliğe gelir. Gerçekten vahşi bir boğa seçmektir amaçları. Öteki boğalar bu adamlar tarafından beğenilip Madrid'e götürülmek umuduyla gösteriye geçerler. Ne denli belalı, ne denli saldırgan olduklarını kanıtlamak için ellerinden geleni yaparlar. Barışsever Ferdinand ise arkadaşlarının bu çabalarını çocukça bulup hoşgörüyle gülümseyerek bir ağacın altına oturmuş, onları uzaktan seyretmekte ve bir çiçek koklamaktadır. Derken çiçekten çıkan bir arı, Ferdinand'ın burun deliğine girer, onu sokmaya başlar. Zavallı Ferdinand acıdan çıldırır. Öteki boğaların üstüne saldırıp onları darmadağın eder. Boynuzlarıyla ağaçları kökünden söker, çevresinde tam bir dehşet yaratır. Bunu gören organizatörler, işte aradığımız gerçekten belalı boğa derler. Ferdinand'ı Madrid'e götürürler. Ferdinand'ın ne denli vahşi olduğu konusunda müthiş bir reklam kampanyası yapılır. O kadar ki Ferdinand arenaya girince, boğa güreşçileri korkudan zangır zangır titremektedirler. Gel gelelim boğa güreşinde şimdiye değin hiçbir zaman görülmemiş bir durum olur. Ferdinand dövüşmeyi kesinlikle reddeder. Onu kışkırtmak için boynuna şişler sokarlar, kılıçlarının uçlarıyla bedenini yaralarlar, her türlü eziyeti ederler. Barışsever Ferdinand kocaman gözleriyle onlara tatlı tatlı bakar, "Hayır, beni kızdıramazsınız" dercesine başını iki tarafa sallar. Yerinden kımıldamaya, saldırıya geçmeye yanaşmaz. Bunun üzerine seyirciler rezil olan boğa güreşçilerini yuhalarlar. Sinir krizleri geçiren baş matador, Ferdinand'ın önünde diz çöker, gözyaşları dökerek saldırması için yalvarır. Ama bu da nafiledir. Ferdinand'ı kuyruğundan tutup çeke çeke arenadan çıkarmak zorunda kalırlar. Çizgi filmin sonunda onu gene çiftlikte görürüz. Aynı ağacın altında oturmuş, batan güneşi seyrederken bir çiçek koklamaktadır. Brüksel'e kenti görmek için değil, Behice Boran'ı ve onunla birlikte arkadaşlarım Yıldız ve Nihat Sargın'ı görmek için gitmiştim. Brüksel pek ilgimi çekmemişti, herhangi bir Avrupa kentiydi bana kalırsa. Ama 1989 yılının Kasım ayında gittiğim ve ancak 5 gün kalabildiğim Amsterdam bana çok değişik, çok çekici geldi. Orada düzenlenen bir tiyatro festivaline Ayşe Emel Mesci çağırmıştı beni. Ayşe Emel'i ta 1974'te gencecik bir kızken Behice ile birlikte Sakarya cezaevinde hapis yatarken tanımıştım. Hem hapisteyken hem de daha sonraları Behice'ye gösterdiği sevgi beni çok duygulandırmıştı. Tiyatro festivalinde Ayşe Emel'in Türkçe olarak sahneye koyduğu Dario Fo'nun bir anarşistin rastlantısal ölümü, aynı oyunun Londra'da gördüğüm temsilinden çok daha başarılı gelmişti bana. Geceleri tiyatrolara gittim, gündüzleri de Jacques Brel'in bu kentin limanını anlattığı o güzel şarkısını kimseler duymadan mırıldanarak Amsterdam'da gezdim. Venedik'te olduğu gibi her bir tarafta kanallar, köprüler vardı. Çünkü burası da suların üstünde, denize akan ırmakların oluşturduğu havuzlar üstüne kuruluydu. Ama Venedik lagunasının kokuşmuş durgun suları değildi bu sular. Bu yüzden de Amsterdam, Venedik'in görkemli güzelliğine hiç erişememekle birlikte can çekişen bir kent değil, tam tersine çok canlı, cıvıl cıvıl bir kentti. Amsterdam'ı sevdim. Avrupa'nın başka kentlerine benzememesini sevdim. Tramvaylarla otobüslerin kenarlarının İstanbul'dakiler gibi alacalı bulacalı çirkin reklamlarla değil, çocukların yaptıkları şirin resimlerle süslenmelerini sevdim. Müzelerini sevdim. Kanallar boyunca kurulan çiçek pazarlarını sevdim. Neredeyse Cambridge'de olduğu kadar çok bisiklet kullanılmasını sevdim. Öteki kentlerdeki beton bloklarının yerine ancak 1-2 odalı, 5-6 katlı, uzun, daracık evlerini sevdim. Bunlardan da çok, kanallarda demir atmış mavnaların üstündeki evleri sevdim. Bacaları tüten, pencereleri perdeli, mutfaklarında bir kadının yemek pişirdiği, oturma odalarında kitap rafları görülen, çoluklu çocuklu, gece gündüz yaşanılan gerçek evlerdi bunlar. Amsterdam'ın başlıca turistik atraksiyonlarından biri olan genel evleri de gördüm. Bir tek sokağa değil, bütün bir mahalleye yayılmıştı bunlar. Mahallenin ortasında da her nedense büyükçe bir kilise vardı. Kapıların üstünde kırmızı bir neon ışık yanıyordu. Evin zemin katının sokağa bakan ön cephesi, duvar değil baştan aşağı camdı. Böylece bütün ışıkları yanan odanın içine, mobilyaları, koltukları, masaları olduğu gibi görebiliyordunuz. Kadınları da görebiliyordunuz elbette. Odanın büyüklüğüne göre içinde ya iki, ya üç, ya da bir tek kadın vardı. Tek kişilik odalar yataklıydı. Tek kişilik odalara müşteri gelince ya perdeler kapanıyor ya da kadın müşterisiyle üst kata çıktığı için elektrikler söndürülüyor, vitrin kararıyordu. Kadınların çoğu genç ve güzelce, bir kısmı da orta yaşlıydı. Bedenlerinin iyice seyredilebilmesi için üstlerinde ya sütyen ve külot ya da önü açık kısacık sabahlıklar vardı. Bir vitrinde oturuyormuş gibi seksi pozlar almıyorlardı. Onlara bakan hiç kimse yokmuşçasına kendi evlerinde normal hayatlarını yaşıyorlardı sanki. Kimi oturuyor, kimi ayakta duruyor, kimi arkadaşıyla konuşuyor, kimi kahve ya da sigara içiyor, kimi saçlarını tarıyor, kimi bir gazeteyi karıştırıyor, kimi tırnaklarını törpülüyordu. Dikiş diken bile vardı. Cama iyice yaklaşıp orta yaşlı kadınlardan biriyle göz göze gelince ona olanca sevecenliğimle gülümsedim. Ama kadın bana küfredercesine homurdanıp başını çevirdi. Fena üzüldüm. Buna karşılık gencecik bir kız bana el salladı. Bir toplum cinsel yasaklardan ve baskılardan ne denli kurtulmuş olursa olsun, her yerde gizli ya da açık genel evler vardır. Hele Amsterdam gibi bir liman kentinde genel evlerin bulunması çok doğaldır. Ne var ki bu mahalle iki nedenden ötürü beni çok tedirgin etti. Birinci neden, kadınların bir kasap dükkanının cam mekanına kancalarla asılan et parçaları gibi gözler önünde sergilenmesiydi. İkinci nedense birincisinden çok daha fazla tedirgin ediyordu beni. Satışa çıkarılan bütün bu kadınlar arasında kuzeyli tipli, yani beyaz tenli, sarı saçlı, mavi gözlü bir tek kadın yoktu. Hepsi esmerdi. Bazıları kara tenli Afrikalılar ya da simsiyah saçlı, çekik gözlü Asyalılardı. Varlıklı Avrupa'nın kadınları değil, üçüncü dünya ülkelerinin ya da eski sömürgelerin zavallı yoksul kadınlarıydı satışa çıkarılanlar. Amsterdam kerhaneleri bu et ticaretini vitrinlerde sergilerken, ırkçılığın korkunçluğunu ve ekonomik düzenin çirkinliğini de gözler önüne seriyordu sanki. 10. Sovyet Rusya ve Doğu Bloğu ülkeleri. Şimdi iş adamlarımızın dadandığı Rusya'ya eskiden solcu Türk aydınları şu ya da bu vesileyle ikide bir de davet edilirdi. Beni hiç davet etmediklerinden orasını ancak 1979'da, yani Berlin Duvarı yıkılmadan 10 yıl önce, 20 Haziran'la 29 Haziran arasında görebildim. Hiç hoşlanmadığım organize tur denilen türden, yani başkalarıyla birlikte yapılan bir geziye ilk kez katılıyordum. Ne çare ki o sıralarda Sovyet Rusya'ya tek başına ya da bir iki dostla birlikte turist olarak gitmemin pek yolu yoktu. 50 kişilik grubumuzda Halet, Nail, Azra İnal, Ayla, Füreya, Necla, eşi Cüneyt, Gencay, Merih ve Olcay gibi arkadaşlarım vardı iyi ki. Gümrükten geçer geçmez herkesin portföyünün dolarlarla, marklarla tıklım tıklım dolu olduğunu gördüm. Bense yasaların bana tanıdığı çok sınırlı miktarda döviz almıştım sadece. O para çabucak tükenince otellerdeki yemeklere içki dahil olmadığı için tanıdıklarımın masalarına gidip onların bana vodka ikram etmelerini istemek, yani ilerlemiş yaşımda konsomatrislik yapmak zorunda kaldım. Moskova havaalanına inince Türkçe bir anons yapıldı. Oğlu Rudy'in babası Nail Çakıran'ı çıkış salonunda beklediği bildirildi. Nail'in Rusya'da bir oğlu olduğundan kimselerin haberi olmadığından bizim grup hayretler içinde kaldı. Ama ben bu durumu biliyordum. Rudy'in bizi havaalanında karşılayacağını da. Çünkü yıllar önce Nail bana bir yaşında bir bebeğin fotoğrafını göstermiş. Bil bakalım bu kim demişti. Ben de fotoğrafa bir göz atar atmaz, bundan haberim yoktu ama bu senin çocuğun demiştim hiç duraksamadan. Ancak çok romanesk romanlarda görülen türden inanılmaz bir öyküydü bu. 1937 ya da 1938'de Nail Moskova'da okurken Vera adında çok güzel sarışın bir kızla resmen evlenmiş bir oğulları olmuş. Bebek bir yaşındayken Nail Türkiye'ye geri dönmek zorunda kalmış. İlk yıllar yazışmışlar, birbirlerinden haber alabilmişler. Daha sonraları savaş araya girmiş, temas kopmuş. Nail de Vera da yeniden evlenmiş. Vera'nın ikinci kocasından çocukları olmuş. Ama Vera ilk oğluna babasının Türk olduğunu söyler, Nail'in resimlerini evinin duvarlarına asar, babanı bul dermiş. Rudik de elçiliğimize, konsolosluğa gider, boşuna uğraşırmış. 40 yıl sonra baba ile oğul Halet sayesinde bir araya gelebildiler. Bizim organize turdan önce Sovyet Rusya'ya giden Halet, sistemli bir biçimde araştırmalar yaptı, iz sürdü. Ne yaptıysa yaptı ve sonunda Rudy'in de annesi Vera'nın da adreslerini buldu, onlarla bağlantı kurdu. Rudy'in Moskova havaalanında Nail'i karşılamasını ayarladı.